Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında aslında hafta sonunuzu, pek çoğunuzun hafta sonunu kabusa çeviren bir gelişmeyi konuştuk ve bu korkulacak bir şey değil. Tam tersine üzerine gittiğiniz zaman aslında iktidarın nasıl bir çürük yumurta haline geldiğini gösteren son derece onlar açısından zavallı gelişmeler diye konuştuk. Hem Diyanet İşleri Başkanı'nın elinde kılıçla verdiği o cuma hutbesi sırasında Atatürk'e lanet etmesini, hem ardından yaşananları, hem Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın televizyon ekranında kendisini çıkartan, istediğini söyleyebileceği televizyon ekranında karşısında hiçbir zor soru sorulmayacağından emin olduğu bir ortamda alfabe üzerinden gelişmişlik analizi yapmasının ne anlama geldiğini, bütün bunlar üzerinde partideki bıdırdanmaları hepsini konuştuk ve o yayın şu anda AKP'nin aradığı mağduriyet ve bu nedenle el yükselttiğini anlatmaya çalıştığım yayın. Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Spotify'da, Patreon'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi tam yayın sırasında konuşmuştuk, hemen ardından şu aşağıdan bir yayını paylaşın da öyle tamamlayayım cümleyi. Periskop izleyicileri yayını paylaş tuşunu 3 noktanın hemen yanında görecekler. Onu kullansınlar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yapayım. Diğer dostları da davet edeyim. Herkes görsün gelsin. Bunu konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Ya bu mutlaka ama mutlaka AKP içinde bir huzursuzluk, bir bıdırdanma yaratacak. Kaçınılmaz bu. Çünkü artık takiye bile şekil değiştirmiş durumda Türkiye'de. Eskisi gibi, eskisi hele 28 Şubat hatırlatmaları falan, bunlar çok eskide kalmış, çok geride kalmış oyunlar. Geçeceksiniz bunu. Mutlaka bir açıklama yapılacak. Ben daha sözümü bitirmeden, yayın sırasında da gelmiş mesaj. AKP adına Ömer Çelik, işte Atatürk'ü öven falan, yerlere göklere sığdıramayan bir açıklama yapmış. Ama bunlar da çok eski bir Kızılderili numarası. Yutacak insan kaldığını zannetmiyorum. Yani daha 30 Ağustos'ta yaşadığımız ortada, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı anan bir hutbenin okunma sırasında Atatürk'ten hiç bahsetmediği Diyanet İşleri Başkanı'nın ortada. Onu oraya kim oturttu? Ben mi? Yok. O zaman Karl-Heinz Rummenigge'nin böyle bir iddiası olmayacağından eminim. O zaman bir başkası. O gün niye konuşmuyorsunuz? İşinize gelmediği zaman hilafet çağrısı yapan dangalakların adını sanıyla söyleyelim. Sizlerden de böyle söylemenizi bekliyorum özellikle. Çünkü bakmayın, bir takım insanların söylüyorum işte açık açık. Ahmet Tezcan, benim de tanıdığım bir gazeteci, geçmişte Tayyip Erdoğan'ın basın müşavirliğini yapmış. Dördüncü Kuvvet Medya diye program yapmış. Hatırlıyorsunuz hepiniz. Orada bunun içinden Atatürk'e lanet okumak anlamını çıkartmanın ahmaklık olduğunu söylediği yazısı. Ve bunu Deniz Ülke Arıboğan tarafından okuma önerisi olarak paylaşımı falan. Geçin bunları ya. Ya ben o ahmaklardan biriyim. Ama asıl bunu söyleyenlerin, bunu paylaşanların ahmaklığını sürekli olarak vurgulamak zorundasınız. Çünkü burada İsmet Paşa'nın o sözünü küçümsemeyin ya. Yani gerçekten namusluların da namussuzlar kadar cesur olmaları gerektiği bir dönemdeyiz. Belki en çok buna ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz şu anda. Korkmayın, sesinizi çıkartın. Evet, haklısınız. Çok haklısınız. Devletin savcılarının isimlerinin, ünvanlarının başında Türkiye Cumhuriyeti yazan devletin tek görevlisinin, hiçbirinin böyle bir kışkırtmaya karşı suç duyurusunda bulunmadığı, bununla ilgili bir soruşturma başlatmadığı bir düzlem yaşıyoruz. O zaman biz yapacağız. Halkız kardeşim biz. Biz söyleyeceğiz. Bundan korkmayacağız ki. 3-5 tane çapulcuya ortalığı mı bırakacağız? Bakın, burada hep 5 senedir konuştuk sürekli olarak. Bunlar romantik cümleler falan değil diye ısrarla söylemek zorunlu hissettim. Biz, herkes ama herkes umutsuz olabilir yeryüzünde. Biz olamayız. Çünkü üzerinde ayaklarımızı toprağına bastığımız, çok farklı gerekçelerle uzağında kaldığımız ama adı geçtiği zaman burnunun direği sızladığımız ülke, bu gencecik cumhuriyet, bunun çok daha zor koşulları altında kuruldu. Biz umutsuz falan olamayız. Öyle bir şansımız, lüksümüz yok bizim. Biz tam tersine savunacağız. Hep beraber savunacağız üstelik. Burada çünkü bizi ortaklaştıran sadece çok temel bir başlık var. Vatan, bu kadarı. Kalanı söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü önemseyin. Aklınızdan hiç çıkartmayın. Her şey teferruat. Burada en az bu ahmaklar kadar cesur olmak zorundayız. Yok geçmiştekilere söylememiş, gelecektekiler için söylemiş, bu saatte olmuş, o saatte olmamış falan. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden birazdan bahsedeceğim size. Bugün Barış Terkoğlu bir yazı yazmış mesela. O zaman diyor, siz Ali Erbaş, yani burada sizin lanetli olarak gösterdiklerinizden bir tanesi de Tayyip Erdoğan. Çünkü sizin de içinde bulunduğunuz Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nı onlar kapattı. FETÖ'nün bir vakfıydı. Evet, herkes biliyordu. Siz de yöneticisiydiniz. Onlara da mı diyorsunuz o zaman? Bilmiyorum, kendi aranızda konuşun, bana ne? Ama bizler dışarıdan mutlaka bunu söylemek zorundayız. Adımızla, sanımızla. Sakın korkmayın, korkacak hiçbir şey yok. Savunduğumuz şey vatanımız ve bu anayasal hak. Üstelik öyle bir anayasal hak ki birileri için Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza kanununun 313. maddesini hatırlatmak suç kapsamına bile giriyor. Oysa bir takım ahmaklar, dangalaklar açıkça bu çağrıları yapabiliyor. Utanmadan da şuraya kıvırıyor sonra. Dünyadaki bütün Müslümanların birliğini sağlamaya çalışıyoruz. Hilafet midir onların birliği için? Hani iyilikte bir araya gelmek vardı? He? İşinize geldiği zaman öyle, işinize gelmediği zaman böyle. Bir taraftan hilafet çağrısı, öbür taraftan Atatürk'e lanet okuyan bir tip, ardından televizyon ekranından alfabe üzerinden gelişmişlik endeksi çıkartmaya çalışan başka biri. Ne yapacağız? Biz sessiz mi kalacağız bunlara? Bir grupta tekrar hemen canlandı. Hemen ortaya çıktı. Bunlar özellikle konuşulsun istiyorlar. Ya konuşmayın. Ne demek konuşmayın ya? Ne demek konuşmayın? Sen tatlı su balığı olarak hayatını devam ettirebilirsin. Sıcacık, altın kuru keyfin yerinde yaşayabilirsin diye insanlar geleceklerinden vaz mı geçsinler yani? Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Herkes bu düzlemi savunmak zorunda. Bizim içinde bulunduğumuz. Yani o adama oturduğu koltuğu hiç hak etmeyen, her yıl 13,5 katrilyon liramızı yutan bir kara deliğin başındaki hadsiz adama haddini bildirmek hepimizin görevidir. Hepimizin. Orada o caminin içinde o hutbeyi okuyabiliyorsa, Fatih'in İstanbul'u fethi kadar İngiliz işgalinden kurtaran Atatürk'ün de payı var onda. Adını anmadığı, üstü kapalı lanet ettiği adam sayesinde o merdivenlere çıkabiliyor. O zaman bunu hatırlatacağız. Hep beraber. Ve hiç korkmayacağız. Hayır canım, neyinden korkuyorsunuz? Hiç korkmayacaksınız. Bu iç savaş falan değil. Ne alakası var? Hakkını savunmak, bu korkunun peşinden gitmek. Neden iç savaş olsun ki? Geçen yıl 31 Mart seçimlerinin öncesinde de aynı çığlıklar vardı. Hatırlamıyor musunuz? Burada en çok uğraştığımız şey, gidin oyunuzu kullanın kardeşim. Korkmayın. Korkmayın. Bak nasıl gittiklerini göreceksiniz. İşte bu. Bu kadar basit. Ama sizler bu korkuyu körüklerseniz sürekli olarak, devam hakikaten sıkıntılı o zaman. Oysa hiç gerek yok. Anayasal hakkımız bu. Savunacağız. Birileri hilafeti savunmayı nasıl kendini hak görüyorsa, birileri de çok açık yüreklilikle hadi oradan soytarı deme hakkına sahip. Ben sahibim mesela bu hakkı. Biz o işi gördük ya, 96 yıl önce bitti o hikaye, kapandı onun üstü. Geçeceksin bir zahmet. Ve ilk yayının sonunda anlattığım gibi, bakın şunu unutmayın. Bu korkuları yaratarak bir yere gelme şansını AKP kaybetti. Çoktan kaybetti hem de. Bitti o. En büyük önergesi AK. Bunun en büyük göstergesi, aklınızdan çıkmasın, geçen yıl 31 Mart seçimleridir. İstanbul'u kaybetmenin paranın tamamını kaybetmek anlamına geldiğini görenler çok direndiler. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuştu, hatırlayacaksınız. Ne oldu sonra? Hepsi gitti. Bugün yok. Belediye meclisi içinde yalan yanlış haberlerle, yalan yanlış, insanlığa yakışmayacak direnişler sergiliyorlar. Ama ne oluyor? Sonuçta su yolunu bulmuyor mu? Yine bulacak. Demokrasi böyle bir şey kardeşim. Hiçbir iktidar ila nihaya devam edemez. Bu kadar basit. 20 yıl önce, 18 sene önce iktidara gelenler bugün gidecek. İlk seçimde gidecek. Başka çaresi yok ki. Onlar da görüyor zaten. Bu direnişin tek bir gayesi var. Bu yaratılmaya çalışılan korkuların önce ittirip sonra geri çekerek sınırı genişletme çabalarının tek gayesi bu. İkincisi yok, emin olun. Bunlar yapıldı. Bunlardan sağlanabilecek faydalar zamanında sağlandı. Geç bunları. Bugün gazetelerde ne var? Şimdi şöyle hızlıca bir bakacak olursak. Ya size bugün Ahmet Hakan'dan bir cümle okumak istiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Şunun için söylemiyorum size. Yani bu gazetenin okunacak bir yönü yok. Biliyoruz zaten onu. Ama burada gazetecilik açısından önemli bir tanımlama yapmak gerekiyor. Bir gün pazarda sevgili Güray abi, Güray Öz bir yazı yazdı. Okudunuz mu bilmiyorum. Hani geçen hafta burada da konuşmuştuk ya. Bir grup soytarı, pazarlamacı. Pazarlamacılık meslek olarak kötü değil. Ama siz başka bir kisve altında aslen pazarlamacılık yapıyorsanız o kötü işte. Bunlar gazetecilikten zerre kadar anlamayan, üstelik bunu söyleyen ama gazetecilere had bildirmeye çalışan bir takım çapsızlarla ilgili nefis bir yazı yazdı. Sağ olsun, adımı da anmış orada. Çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum, onur duydum bundan. Ama onunla birlikte bugün gazetecilik tanımını bir kez daha yapmak zorundayız. Bakın Ahmet Hakan ne yazmış bugün. Gerçekten saçma bu ya. Gerçekten saçmalığın dibi hatta. Çünkü anlatmaya çalıştığı hikaye, hani Ayasofya'da yapılan şov iktidarın yararına mı oldu, zararına mı? Bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Ama bakın nasıl bir yöntemle anlatıyor. Ben size soracağım ya, ben gazeteciyim kardeşim, ben bunun cevabını biliyorum. Benim mesleğim bu. 30 yıllık mesleğim. Ama sizlerin de bildiği bir şey olduğunu göstereceğim. Bakın, Ahmet Hakan'ın açıklamasını falan geçin, boş verin onları. Onlar yaranma çabası, mecbur yapacak. O koltukta nasıl oturacak yoksa? Bileğinin hakkıyla mı geldi o koltuğa? Geçeceksiniz onu. Ama burada çok önemli bir şey var. Merkez sağın göbeğindeki önemli bir isimmiş. Cuma namazlarını kaçırmazmış. İşte nerede? Eşi 5 vakit namaz kılarmış falan filan, böyle biri. Onunla konuşmuş kendisiyle. Demiş ki bana aynen şunları söyledi. Çok mutlu oldum Ayasofya'nın ibadeti açılmasına falan filan. Heyecanlandık. Dikkat. Fakat Diyanet İşleri Başkanı'nın okuduğu hutbede Atatürk'ü olumsuz bir biçimde çağrıştıracak şeyler söylemesi bir hayal kırıklığı oldu bizim için. Sevincimizi yaşayamadık. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Soru işaretini unutmuşsun bu arada. Yani Türkçe bilmediğini biliyoruz ama çok basit bunlar artık. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Bir sorudur. Soru işareti konur üstüne. Böyle bir duygudan iktidardakilerin haberdar olmasında yarar var. Yarar mı var? Onun için yazdım bunu. Tatlım, sen gazeteci misin, bohçacı mısın? Sen kapı kapı gezip evlerden topladığın dedikoduları iktidara aktarmakla mı mükellefsin? Bu mu senin için, gerçek işin? Eğer öyleyse bilelim. Çünkü Türkiye'de sevin ya da sevmeyin bir geleneğin temsilcisi olan bir gazetenin başında oturuyorsun şu anda. Haberdar olsunlar diye yazdım. Hani duymadılarsa... Sen bohçacı mısın? Bohçacı mısın sen? Dedikodu mu taşıyorsun oradan oraya? Ben biriyle konuştum. Yani bilin yine de diye şey yaptım. Bugün gazeteciliğin geldiği yer budur işte. Yani dışarıda biz liberaliz, liberaliz, bana ne falan diye gezinen bir takım çapsızların yaptığının ötesinde. Geçin onları. Ama bu asıl tanım burası işte. İktidardakilerin bilmesinde fayda var. Niye? Ona göre tedbir alsınlar. Sana ne? Sana ne? Sen iktidarı ya da muhalefeti savunmakla mükellef misin? O zaman gazeteci değilsin ki sen. Sen bohçacı mısın? Dedikodu taşıyorsun sağdan soldan. Yapıyor musun bunu sık sık? Biriyle konuştuktan sonra mesela parti yetkililerini arıyor musun? Ya benden duymuş olmayın ama yani şöyle de bir şey konuşuluyorlarmıştı diye. Bugün geldiğimiz yer budur. Geçen hafta Cuma günü konuştuk ya bunu burada. Ya çok tuhaf bir durum var ortada. Gerçekten çok tuhaf bir durum var ortada. Bir takım hadsizler gazetecilik üzerinden ahkam kesiyorlar Türkiye'de. Zaten gazete köşeleri, televizyon ekranları falan pay edilmiş durumda iktidar tarafından. Medya özgürlüğünden bahsediliyor falan filan. Ama öte yandan abuk sabuk şeyler. Hayatta sadece yabancı dil konuştuğu için kendini bir yerde zanneden bir takım çapsızlar. Cuma günü konuştuk, o bölümü eksik kalmıştı. Hani plaza İngilizcesi var ya, plaza dili. Toplantı set etmemiz lazım burada. Yani çok daha agresif bir metot sergilememiz gerekiyor. Sadece bunu yapıyorsunuz siz. Ama o gün söylediğimi bir daha tekrarlayacağım. Sağ olsun Güray abi de almış o cümleyi. Benim için önemli. Mesleğim tartışılacaksa meslektaşlarım tartışır. Pazarlamacılar falan değil, startupçılar değil. Geçeceksiniz onu. Herkes kendi işini yapsın. Ama burada tam yayının başında konuştuğumuz gibi işte hiçbir farkı yok ki. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmak zorunda. Herkes cebine konuştuğu sürece bu devam edecek. Oysa yüzüne karşı çıkıp, hani Ahmet Arif'in dediği gibi, suratına suratına bunu söylediğiniz, çarptığınız zaman yapılamayacak. Hiçbir farkı yok. O zaman yapacaksınız kardeşim. Ha, meeting set edeceğiz, doğru. Sonra da check ederiz yaptığımızı, set ettiğimizi. Ama bunlar hepsi tırış, hepsi. Yani artık o kadar saçma bir direniş ki bu. Kurtarmıyor. Gelişi kurtarmaz vallahi billahi. Sizin maliyetiniz çok daha büyük. Ha, ülkeye verdiğiniz zarardan bahsetmiyorum. Onu toparlarız. Hiçbir şey yokken kurulmuş bir ülkede yaşıyoruz biz. Hiçbir şey yokken. Sadece geçmişi, kültürü, insanların direnci, insanlık onuru olduğu için bugünkü devleti kurabilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. O zaman ya hepsi yapılır. Hepsi, hiç korkmayın. Hiç. Korkacak hiçbir şey yok. Ama bu soytarılara soytarı demek zorundasınız. Hepiniz. Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Parti meclisinde söz delegenin, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yaptı. 37. olan kurultay mıydı? Neydi adı? 37 galiba, değil mi? Şimdi kurultayda birden fazla aslında üzerinde konuşulacak şey var. Bir, tek adamlıktan şikayet eden insanlar tek adayla bir kurultay yapıyorlar. Ya bu komik bir kere her şeyden önce. Komik. İnsanları buna ikna etmeniz mümkün değil. Neden? Şunu diyebilirsiniz. Aday çıkmadı. Yo, vardı aday. Adaylar gereken delege oyunu almadı. Allah Allah. Nasıl oluyor peki? Adaylar gereken delege oyunu almadı ama Kemal Kılıçdaroğlu'na toplantının sonunda katılanlardan aldığı oy arada bir boşlukla çıktı. O aradaki boşluk 60-70 kişi. Mesela o delegelerin İlhan Cihaner'i aday göstermesiyle sonuçlanamaz mıydı? İlhan Cihaner aday olsa genel başkan mı olacaktı? Açık açık konuşalım. Hayır. Hayır, olmayacaktı. Daha önce Muharrem İnce'yle yaşandı bu. Ama burada asıl olan hikaye bu değil. Parti meclisi listesinde yenilikler var. Göreceksiniz şimdi. Mesela Hürriyet birinci sayfasından yazmış. İlk kez CHP parti meclisinde başörtülü biri var. Sokakta da var. Bu özel bir şey değil ki. Asıl olan bir insanın başını örtmesi ya da açması değil. Kafasının içinin ne kadar aydınlık olduğu. Cumhuriyete ne kadar sahip çıkabildiği. Cumhuriyet değerlerine. Bu değil ki haber değeri taşıyan. Muhaliflerin pek çoğu parti meclisine alındı. Ne oldu? Mesela muhalifler parti meclisine alındı. Hakkı Süha Okay parti meclisinde. Kim Hakkı Süha Okay? Geçmişte Önder Sav'la birlikte Deniz Baykal'ın biri sağ kolu, biri sol kolu olarak görev yapmış insanlardan bir tanesi. Selin Sayek Böke parti meclisinde. Selin Sayek Böke kim? İlhan Caner'in konuşmasını engellediğiniz, Halk TV'ye konuşmasını kestirdiğiniz insan var ya, onunla birlikte Gelecek Biziz hareketini başlatan insan. Yani buradaki mesaj şu mu? Yani biz şey yapıyoruz kardeşim. Muhalifler de var. Muhaliflerin orada olması değil, muhaliflere ne kadar söz hakkı verdiğinizdir asıl olan. Ya muhtemelen Kemal Bey konuşur Abdülkadir Selvi'ye, oradan okuruz. Yani onu görürüz o zaman. Ama bu dışarıdan da görünüyor. Bir taraftan bu, bir taraftan Yeni Şafak'ın yaptığı soytarılık, gördünüz mü bilmiyorum ama cumartesi günü Yeni Şafak gazetesi şöyle bir haber yaptı. O gün akşam takımdan ayrı düz koşu yaptık. Biz hani biliyorsunuz Coşkun abiyle, Coşkun Aral, Yekta Kopan ve Timur Akkurt'la beraber yaptığımız yayın. Orada da anlatmaya çalıştım. Her yeri siyasete boğmak istemiyorum ama kardeşim o medya düzeniyle alakalı bir şey. Yeni Şafak gazetesi bir inat uğruna kurultay yapıyorlar. Ortada pandemi var, dip dibe oturuyorlar diye çıktı. Lan çapsız 350 bin kişi Ayasofya'ya koştu haberini yapan da sensin. O insanlar nasıl korudu kendini? Ankara'da, Bilkent'te, Odeon'da en azından birbirinden ayrı oturdu bu insanlar. Medya burada artık. O yüzden siz tavrınızı, tarzınızı belirlemek zorundasınız. Ama kesin tavırla. Yani karşı olduğunuz, yani gerçekten boş konuşuyor bu dediğiniz kim varsa, ya sosyal medyada gözünüzü seveyim, takip etmeyin, merak edecek bir şey yok. Emin olun, bir saçmalama yaptığı anda zaten duyacaksınız, göreceksiniz. Yapmayın, bu insanlara değer vermeyin. Abuk sabuk tahlil yapan, anlamsız şeyler anlatan tipleri taşımayın peşinizde. Ya haddim olmayarak bunu söylüyorum size. Öte yandan kurultay yayınında mecburen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması yayınlanıyor. Bütün kanallarda fotoğraflarıyla paylaştım. Ya Habertürk geç kaldı. Eminim fırçayı da yemişlerdir sonrasında ama. Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Altında Ömer Çelik'in Yunanistan'ı kınayan açıklaması son dakika bandında geliyor. Ya bu son dakika haberimdir kardeşim. Bekle. Ya bu haber tamam. Ama haber. Son dakika. Yani şu mu oldu mesela? Ömer Çelik bunu yaptığında Yunanistan'da şöyle bağırışmalar mı oldu? Katimerini durdurun baskıyı. Durdurun, Ömer Çelik kınamış. Ne diyorsun? Ya kınamış ya, sorma ya. Yerin dibine girdik. Bu mu? Yok. Korku dağları beklemiyor sadece. Haber merkezlerini bekliyor. Haber merkezlerinin oturtulan yöneticileri bekliyor. Herkes zın zın ötüyor. Binalarına yaklaşın. Yusuf sesinden kafanızı kaldıramazsınız. Ama biz bileceğiz bunu. Biz bileceğiz kardeşim. Ciddiye almayacağız. Güleceğiz ve söyleyeceğiz. Utanılacak durumdasınız ya. Gerçekten utanılacak durumdasınız artık. Rezilsiniz. Rezilin dibisiniz. Ama bunu söylemekten korkmayacaksınız. Korkmayacaksınız. Herkes cebine konuşursa öyle olmaz o iş. Parti meclisinde söz delegenin delege listesini göreceksiniz. Bu arada üniversite sınav sonuçları açıklanmış. Yani puanlar açıklanmış. Umarım hayırlı olmuştur herkese. Herkesin gönlüne göre olmuştur. Umarım böyle bir şey olacak. Bakalım Niyazi İlknur baltaları gömdüler. Kılıçdaroğlu yani MYK gönül aldı diye çıkmış. Bakalım şimdi bir değişim olması kaçınılmaz MYK'da. Genel başkan yardımcılıklarında. Aykut Erdoğdu mesela dışarıda kaldı. Genel başkan yardımcısı önemli bir genel başkan yardımcısı. Ekonomik durumu anlatan genel başkan yardımcısı. Yok dışarıda. Yok. Şimdi o zaman içeride de bir değişim olacak. Z kuşağı listeye girdi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesine giren en genç isim 2000 doğumlu Esra Dirican oldu. Çok güzel. Girişler hep çaldı. Çok da şık parça olmuş. Ben sevdim valla. Ya ama bunları geçin kardeşim. Bakın burada sizin anlatacağınız şey çok daha basit, çok daha pratik bir şey olması lazım. Nedir o? Siz bu çocuklar için ne hedefliyorsunuz? Z kuşağı diye anlattığınız, çoğunuzun anlamını bile bilmediği insanlar için ne hedefliyorsunuz? Gerçekten bunu söyleyin. Bu insanların önündeki eğitim çarkının düzensizliğini toparlayacak mısınız mesela? Öneriniz nedir sizin? Net. Atacağız, tutacağız, onu orada oturtmayacağız falan filan. Geç bunları ya. Geç bunları. Kurultaydan ardı ardına birçok televizyon kanalına bağlanıp Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en etkin grup başkan vekillerinden biri. Genç, iyi bir de bir siyasetçi. Çıkıp Diyanet İşleri Başkanı'nı orada ensesindeyiz, orada oturtmayacağız. Şimdi o sözü söylemekle bitmiyor ki, onu ben söylerim. Başka bir Twitter kullanıcısı da söyler. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Model ne? Kuşkusuz hepinizin aklında kurultaydan en çok kalan cümle Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği "dostlarımızla birlikte iktidara geleceğiz" cümlesi. Dostlar kim? Şimdi burada tanımı doğru yapmak lazım. Dostlar kim? Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin karşısında duran Saadet Partisi dostunuz mudur sizin? Bence düşünün. Ayasofya'daki çağrıya icabet eden Muharrem İnce hala dostunuz mudur sizin? Bence burada tanımın çok daha net yapılması gerekiyor. Yani burada bir demokrasi çıtasından, demokrasi tavanından bahsetmek gerekiyor. Eğer bundan bahsederseniz eyvallah, o dostluğun içine oturtacak. HDP mesela ne kadar dostunuz olacak sizin? Ben soruyorum. Bu dostluk konuşulurken geçmişte dokunulmazlıkların kaldırılmasında sergilediğiniz ve tırnak içinde stratejik hamle olarak adlandırdığınız HDP'nin karşısında durma tavrınız gündeme gelmeyecek mi? Bu tanımı daha net yapmak zorundasınız. Siyaset artık öyle bir şey değil ya. Z kuşağı, Z kuşağı diyorsunuz ya, o çocuklarla birlikte bu işin tanımı da değişecek çünkü. Geçmişteki kuru laflar kimsenin bir işine yaramayacak. Şu anda da yaramıyor zaten. Kimse sallamıyor bunu. Yapacağız, edeceğiz, atlayacağız, zıplayacağız. Geç bunları ya. Ya onu yapan var zaten. Onu yapıyor ama Maliye Bakanı'na bak. Her gün yeni bir cevher yumurtluyor ya. Her gün. Şöyle iyiyiz, böyle kötüyüz. Birader iyi söylüyorsun da Euro 8 liraya geçti. Çeyrek altın 700 lira sınırında. Ya 700 lira diyorum. 3,5 çeyrek altın bir asgari ücretli işçi ediyor. O da iş bulabilirse. 3,5 altın. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Bana bunu söyle. Yani politik senin temel önermen ne? Hikaye anlatma bana. İnsanların çaresizliğinden, bir şekilde yürümesinden, ondan korkmak var ya, hayatını kurtarmayacak senin. Artık öyle gidemeyeceksin. Ortada kaldığın şey, yürütemediğin düzen zaten bu. Hep laf, hep laf. CHP hayatında bir kez yaptı bunu ve karşılığını da gördü. Hatırlayın. CHP 2015 seçimlerinde bir parti programıyla çıktı. Çılgın projenin karşısına gerçek bir proje kondu. Hani o milletçe alkışlıyoruz kampanyası. Kardeşim işe yarıyor işte. Çıkarsana göster. Ne yapacaksın mesela? Bu yıkım nasıl durdurulacak? Sanatta, kültürde, sosyal hayatta, ekonomide durdurmak için senin hamlen ne? Emin olun, bakın bunlar başlık olarak çıksın. Türkiye'de koşu çok daha fazla hızlanır. Çünkü tarihe direnmeye çalışan bir parti görüyoruz zaten karşımızda. AKP iktidarını böyle koruyor. Hala çıkıp bir takım çapsızlar, bir takım ahmaklar hala ilafetten falan bahsediyor. Tarihe direniyor adam. O zaman senin karşısına somut önerilerle çıkman gerekiyor. Sen anlatacaksın bunu. Cumhuriyet böyle. Bu arada Mehmet Ali Kışlalı'yı kaybettik. Ve cenaze töreni düzenlendi. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine. Hakikaten sevenlerine, bütün yakınlarına başsağlığı dileyelim. Gazeteci bir abimiz, bu camianın önemli isimlerinden bir tanesi. Ahmet Taner Kışlalı'nın da rahmetli abiydi kendisi. Cumhuriyet gazetesi böyle. Cumhuriyet'ten sonra hemen ben size Sabah'ı okuyayım ki dengelensin kafanız. Çünkü Sabah'ın kafası bambaşka bir kafa. Her kadın ölümünde yaramız kanıyor diye sürmanşet atıyor. Ama aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin karşısında duruyor. Ya aklınız alıyor mu böyle bir şey sizin? Almayacak, almamalı, söylemelisiniz bunu. O zaman böyle bir şey diyorsan, tamam kardeşim çık karşısına diyeceksiniz. Sabahın bugünkü manşeti de bir aşk skandalı, noter onaylı aşk skandalı manşeti de. Elmalı Belediye Başkanı, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Öztürk, kıydığı ilk nikahtaki damat Tilki'yi makam şoförü olarak işe aldı, eşiyle de yasak aşk yaşamaya başladı. Çok ağır bir iddia, İbrahim Okumamış'ın haberiymiş bu. Bakalım gün içinde herhalde bir açıklaması gelecektir bunun diye düşünüyorum. Kongre değil çadır tiyatrosu. Bu haberi lütfen dikkatli dinleyin. Sonunda söyleyeceklerim var çünkü. CHP'nin muhalif isimlerinden Mehmet Sevigen'den partisine sert eleştiri. Bunun adı kongre falan değil çadır tiyatrosu. CHP'de Erdoğan'a düşman olan basamakları hızla tırmanır. SHP'yi batıran kadrolar şimdi de CHP'yi batırıyor. Ya bir, iki tane temel itirazım var. Bir, Mehmet Sevigen'in CHP içindeki etkinliği, varlığı nedir? Ben size anlatayım. Mehmet Sevigen, Deniz Baykal sayesinde var olmuş, hatta bakanlığa kadar yükselmiş bir siyasetçidir. Bugün esamesini okuyan var mı? Yok. Sabah gazetesinde siz bu konuşmayı yapmakla birlikte, hani sonradan Ağrı Belediye Başkanlığı'nı öyle böyle kapan arkadaştan, ben bunun aynı seviyedeyim demiş oluyorsunuz. Ay siz razıysanız hiç sorun değil ya. Hakikaten değil. İki, ya şu tiyatro sözünden vazgeçmediniz ya. Bu nasıl bir düşmanlık arkadaş? Nasıl bir köylülüktür bu ya? Çadır tiyatrosu ne demek? Çadır tiyatrosu kötü bir şey midir? Anadolu'ya sırtında çadır direkleri taşıyarak giden insanlar iki satır tiyatro görsün, bir şey anlasın diye uğraşan insanlara haksızlık, terbiyesizlik değil mi bu yaptığınız sizin? Bitmediniz kardeşim. Vallahi bitmediniz ya. Bitmediniz. Bitmiyorsunuz. Gerçekten bitmiyorsunuz. Anlamadığınız, mana veremediğiniz her şeye tiyatro demek gibi acayip bir saçmalığınız var. Gerçekten bünyenizde yer alıyor bu sizin. Çok meraklıysanız tiyatronun sorunlarına, adını kullandığınız tiyatronun sorunlarına eğilin. Madem Mehmet Sevigen muhalefet anlamında CHP'nin içinde bu kadar önemli bir insan, CHP'nin parti meclisinin içinde seçilen 12 kişilik bilim ve teknoloji kuruluna bassınlar. Bastırın. Deyin ki CHP bütün kaynaklarıyla tiyatroları, hele hele çadır tiyatrolarını güçlendirmek zorunda. Madem anlıyorsunuz, yapabiliyorsunuz, yapın. Bitmediniz ya, gerçekten bitmediniz ya. Ve hep konuşuyoruz burada, bakın onun partisi yok. Bunun partisi yok kardeşim. AKP'lisi de aynı, CHP'lisi de aynı. HDP'lisi de aynı, Saadet Partilisi de, İyi Partilisi de aynı. Hiç değişmiyor. Anlamadığı her şeye tiyatro diyor. Oysa tiyatro diye aşağıladığı şey, bilerek ya da bilmeyerek, cehaletinden aşağıladığı şey, tam tersine o anlasın diye var binlerce yıldır. Anlayacak mı? Bak şu ses geliyor bak. Duydun mu? Kafadan bu ses geldiği sürece bir şey anlamayacak. O kullanmaya devam edecek ama biz de karşısında durup söylemeye devam etmek zorundayız. Anlamadığın her şeyi tiyatro demekten vazgeç. Bu sadece cehaletini ortaya koyuyor çünkü. Kim olduğunun bir önemi yok. Diline alıştır. Devam edelim. Sabah gazetesi böyle. Başakşehir'de kupa sevinci haberi var, onu da okumuş olayım size. Dün, ya beni en çok şaşırtan görüntüydü. Hakikaten böyle bir görüntüydü. Başakşehir'in kutlamasında taraftar gördüm ben. Lan kutlamaya gelecektiniz, maçına gitseydiniz ya şu adamların. İki tane maçını seyretseydiniz, alkışlasaydınız. Yandan ıslık çalan yoktu. Ne yaptınız, kıtaları bindirdiniz mi? Otobüsle mi taşıdılar sizi, ne yaptılar? Yoksa Başakşehir'de hani hocam sonuçta semtimizin takımı, çıkalım sokağa falan, böyle mi oldu? Garibim bayağı, hani diğer takımlar gibi, Galatasaray gibi, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi üstü açık otobüs hazırlanmış. Aradan onlar geçiyor, dışarıdan alkışlayanlar var. Ulan Allahsızlar, biriniz maçına gitseydiniz şu takımın. 11 tane adam öyle böyle ter döktüler orada. Biriniz gidip tribünde alkışlasaydınız ya. Vallahi tarihe geçecek görüntüydü. Bence saklamak lazım o görüntüyü. Taraftarı olmayan bir takımın şampiyon ettirildiği bir düzlem içinde kutlamalara binlerce insan katıldı. Ben hayatımda ilk kez gördüm. Çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. Sözcünün manşeti: Atatürk'e kaç kez dua ettin? Kaç kere dua ettin? Pardon. Atatürk'ü lanetleyen Diyanet İşleri, Diyanet Başkanı Erbaş kendini aklamak isterken vefat edene dua edilir, beddua değil dedi, soruyoruz. Ya bak, kamyon arkası yazıları hayatı çok güzel özetler zaman zaman. Evet, çok dendikleri de vardır ama bazıları tek cümlede hayatı özetler. Mesela sen anlatmıştın mı? Benim hayatım boyunca gördüğüm en yaratıcı yazı ziyan olmuş bir yetenek. Diyordu ki adam, kamyonun arkasına yazmış böyle kocaman. Ben Atilla İlhan değilim. Belki de sen bana mecbursundur, bilemeyiz diye. Onun gibi bir şey. Duanla doğmadım ki bedduanla öleyim diye bir laf var. İşte bu. Sen kimsin ya? Kimsin? Koltuğunda oturduğun kişi, o teşkilatın kuruluşunun ilk anından beri orada oturan, o makamda bulunan kişi Rıfat Börekçi'dir. Rıfat Börekçi dediğin insan, Dürrizade denilen aşağılık bir yaratığın Şeyhülislam sıfatıyla Kurtuluş Savaşı'nı yürüten kadroları Mustafa Kemal'den başlayarak katlinin vacip olduğu fetvasını yayınlayan alçaktır. Ve Rıfat Börekçi, Ankara müftüsü olarak bunun karşısına çıkan, vatan yoksa din de olmaz diyebilen adamdır. Sen şimdi onun koltuğunda oturuyorsun. Birileri diyor ki, bize dua ettin mi? Ya bırak sen, etme. Etme, adımı anma. Anma. Hani bu partilerin işte herkesi kucaklayacağız şeyi var ya, sarılma bana ya. Beni kucaklama kardeşim. İstemiyorum. Senden bir fayda gelmeyeceğini biliyorum. Sen dua da etme bana. Haddini bil yeter. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göreve geldiğinden bu yana hangi 10 Kasım'da veya dini bayramda Atatürk'ü anmış? Ansa ne olur ya. Ansa ne olur. Anmasa ne gam yani. Çok da fifi. Cemil Kılıç konuşmuş. İlahiyatçı. En doğru sözü o söylüyor. Ayasofya'da dahil İstanbul'daki camiler 4 yıl 10 ay 23 gün İngiliz işgalindeydi. 4 yıl 10 ay 23 gün. İngiliz'e söz yok, işgali bitiren Atatürk'e dil pabuç gibi. Yalan mı? 4 yıl 10 ay 23 gün diyor ya. İşgal altındaydın sen. Bugün o minbere çıkabiliyorsan, o merdivenlerin üzerinde elinde kılıçla şov yapabiliyorsan, her şeyden önce milli mücadele yürüten insanlara borçlusun bunu. Dua etmiş miyim şey, etmesin ya, etmesin, uzak olsun, uzak olsun. Yeter. CHP'de sürpriz liste, 60 kişilik parti meclisi seçimine başvuru az oldu, sakin geçti. Allah Allah, cumartesi gününden olmasın o. Hani İlhan Bey'in konuşturulmaması falan. Parti meclisi seçimi için 222 kişi yarıştı. CHP liderinin listesinde ise 19 yaşında Z kuşağından aday da, türbanlı aday da vardı. Yani sokakta da var bunlar. Zaten olması gereken şey. Sokakta da var. Sizin etrafınızda başörtülü yok mu? Benim var. E sokakta da var. Demek ki bu insanlar var. 19 yaşında kimse yok mu sokakta yanınızda? E sen siyaset yapıyorsun. Zaten olacak. Havan kime ya? Cübbeli'ye imar kıya, günün en bomba haberi bu. Lütfen dikkatli bakın. Bir siyasal İslamcının nasıl kaypak olduğu, işin aslının nasıl ekonomiye bağlandığının göstergesi. Lütfen haberi dikkatli izleyin. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'li üyeler, yok MHP'li yoktur, hayatta yapmazlar. Hayat mümkün değil. Yanlış yazmışlar onu. Yine nokta imar değişikliği yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın onursal başkanı olduğu derneğe ait Fatih'teki arsanın imarını konuttan kültürel tesise çevirdi. Haklı ama. Bir takım insanların kültürü bu. Kültür deyince bunu anlıyor. Düşünsene, hani kültürlü müsün? Evet, hiç kaçırmam. Cübbeli'yi hiç kaçırmam yani. Çok acayip. Bir de düz dünyacıyım, çok kültürlüyüm ben yani. Sadece Cübbeli'yle kalmıyor benimki. Düz dünyacıyım ben, olayım bu. Para para. Hepsinin bağlantısı para kardeşim, para. Senin iyiliğin falan değil. Anla artık bunu ya. Ya Reşat Nuri yazmış ya. Reşat Nuri yazmış. Artık anla ya. 100 yıl geçmiş. Artık bir zahmet anla. Sözcü böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Gazetenin kralı. Sadece gazetenin değil, gazete grubunun da kralı aynı zamanda. Çünkü bunların bir de dergisi var aynı grubun. Onlar da bugün hilafet çağrısıyla çıktı. Ama o grubun dergisinin başında olan çapsız, yazının içeriğini okumadan saldırıyorsunuz diye bağırdı. Kime? Mehmet Metinler'e herhalde, çünkü o da aynı şeyden bahsetti. Hatta bunlar 28 Şubatçılar dedi. Aralarında halletsinler. Çekirdek var mı? Aldınız mı? Fazlası yalnız sivilce yapar ha. Gözünüzü seveyim. Bir de başladın mı bırakamazsın onu. Klasik geyiktir. Aman diyeyim. Daha etkin milli güvenlik sistemi. Dün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul'daki binası açıldı. İstanbul'daki yeni kalesi. Haber merkezlerine nasıl bastılarsa dün bütün kanallarda hepsinde MIT'in yeni binası kale diye adlandırıldı. Muhtemelen öyle talimat gitti. Kale diyoruz yalnız. Bina yok. Bina yok. Kale. Hocam bina mı musun? Bina yok. Kale. Kale diyoruz. İbrahim Karagül biliyorsunuz bir takım sanrılar eşliğinde yazılar yazıyor. Ya acayip hayalleri var. Çok tuhaf. Böyle işte uzaylılar geliyor. Uzaylılar aslında İsrailli, Yahudi hepsi. Dünyaya iniyorlar. Bütün Yahudiler birlik oluyor. Yahudileri ondan sonra Haçlılar destekliyor. Haçlı savaşları başlıyor tekrar. Böyle sanrıları var. Ciddi söylüyorum. Yani normalde etkin, detaylı bir muayene yapılsa büyük ihtimalle derler ki gel baba biraz dinlendirelim seni ya. Çok yoruldun, kafa ısınmış senin belli ki. Saç da uzun, o da tutuyor şimdi. Çok da sıcak hava. En azından bir toplasak mı şunları arkadan? Ensen biraz hafiflese. Ferahlasa, bir hava alsan. Medeniyetler Savaşı Türkiye'de durduruldu. Ne diyorsun? Evet, ben gördüm. Tam çıkıyordu. Ayasofya açılışı, Erdoğan'ın Kur'an okuması, jeopolitik akıl, güç yükselişi, bilgelik. Sen tam ne izledin ya? Şşş, ne bu? İzzet Begoviç'in belgeseli mi, onu mu izledin? Oğlum, gece en son izlediğinle yatıyorsun. Bak bu sıkıntılı. Reflü'de de böyledir. Yani son olarak nerede kapattığın çok önemli. Gözünü seveyim. En son nerede noktaladığın belirliyor geceki uyku kaliteni. Sonra senin bir de kötülüğün var. Sen sabah kalkıp bunu yazıya döküyorsun. Yapma. Ya da yap, bana ne ya. Şu gazeteyi para verip alan hak ediyor bence onu. Yap yap, rahat ol. Rahat ol. Unut unut, hiç diyen gitti. Bakalım, bir güne bakalım. Kinleri ve hırsları bitmek bilmiyor manşetiyle çıkmış bugün Bir Gün gazetesi. Cumhuriyetin kazanımlarına kinleri bitmiyor. Erbaş'a tepki yağarken Bilal Erdoğan da harf devrimini hedef aldı. Nerede? Hakan Çelik'in programında. Hakan Çelik kim? İşte Posta Gazetesi Ankara temsilcisi. Her şey değil mi o ya? Hani ekonomiden sorumlu bir şey vardı. Ekonomi Bakanı vardı, hatırlayın. Döviz her yükseldiğinde diyorduk. Tamam işte buraya gel. Buradan sonra durur. Gidene kadar bayağı üçe katlamıştı. Sürekli atıp tutuyordu. Pazar, hangi pazardan alışveriş yapıyorsunuz? Biz ucuz alıyoruz falan diye, hatırladınız mı? Heh, onunla haber yaparken arabasını kullanan arkadaş mı bu? Ya, gazeteci değil, rahat olsun. O yüzden programı da sallamaya gerek yok. Hiç. Osman Kavala 1000 gündür tutuklu. 1000 gündür. Dile kolay. Neden? Vallahi bilmiyoruz onu ya. Onu bilmiyorum ama tutuklu. Niye? Birileri istemediği için. Birileri istemediği için kardeşim. Bu arada ben Hakan Çelik'in programının, sağ olsun sonradan bir izleyici yollamış bir bölümü. Gerçekten kaçırmışım. Yani oturmuş izleyicimle gurur duyuyorum diye hep söylüyorum ya. O bölümü montajlamış. Ya bir şey anlatıyor. Bosna'ya mı gitmişler bunlar Bilal Erdoğan'la? Galiba. Orada Okçuluk Federasyonu, hani var ya işte Okçular Vakfı. Ya hak şlak. Aha, kim düştü lan orada? O vakıf var ya. Ha. Buna ok attırmışlar. Ya bu bir ok atıyor. Bir ok bu kadar atılamaz. Ok ve yay ayrı ayrı utanıyor. Bilal Erdoğan'ın bir bakışı var buna. Arkadaş, biri bana öyle baksa evden çıkmam. Allah korusun, yemin ediyorum ya. Evden çıkmam bir süre, unutulsun diye. Ve bunu anlatıp gülüşmüşler ya. Ya ben orada nasıl şey yapamam falan diye böyle saçma sapan bir muhabbet dönüyor içeride. Arada işte şey konuşuluyor. Okçuluk, etnospor, ay yaşa burcu. Etnospor konuşuluyor mesela. Türkiye'nin en büyük sorunu. Bak biz var ya kalkınmanın yolunu çok yanlış anladık. Kalkınmanın yolu etnospordan geçiyor. Yap bunları. Yap bil bunları kardeşim artık ya. Günün haberi Mustafa Bildircin. Haberi dikkatli dinleyin lütfen. Gökçek'in fişkiyesi hurdalıkmış meğer. Fıskiye yazıyor ama biliyorsunuz onun adı fişkiye. Yani normali fıskiye onun. Melik Gökçek'inki fişkiye. Melik Gökçek'in batık projelerinden biri daha ortaya çıktı. Asla. O mümkün değil. İlk gösterisini 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın silüetlerinin su üzerine yansıtılmasıyla yapan 5 milyon lira maliyetli fıskiyenin ki fişkiyedir asıl adı, 2015'ten bu yana çalışmadığı belirlendi. Bir şey söyleyeceğim. Takvimde hoca var bir tane. Ciddi söylüyorum. Fişkiyem çalışmıyor diye oraya bir mektup mu yazsanız acaba? Yani çok açık konuşmak istemiyorum ama benim fişkiye 2015'ten beri su püskürtmüyor. Ya su deme. 2015'ten beri benim fişkiye püskürmüyor diye. Ona mektuplar genelde öyle geliyor. Ciddi söylüyorum bak. Bir eğer şeyse ben yazarım. Ciddi söylüyorum. Ayıp ediyorsun, o kadarlık şeyimiz var, muhabbetimiz var. 2015'ten beri benim fişkiye de tık yok diye. Fişkiye de sıkıntı var. Dur dur, sıkıntı var. Ha öyle yaz, üstü kapalı. 2015'ten beri maalesef fişkiye de sıkıntı var. Ne yapmam lazım? Anlatır. Porçöz falan mı deneseniz önce bir? Dibi tıkanmış olabilir onun, kireç mireç. Yok yok yok. Önce doktora başvur sonra. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Sonra bir de çıkar der ki Ünsal'dan duydum, bana porçöz şey yap, kullan dedi. Sakın. Sakın. Ete zararlı olur mu? Yazık ya. Vallahi yazık ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunda Gençlik Parkı'na yapılan fiskiye yeniden çalıştırılması için 1 milyon avro ek kaynağa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Fiskiye kaça yapılmıştı? 5 milyon. 1 milyon avro kaç lira ediyor? 8 milyon. 5 milyona yaptırdığını çalıştırmak için 8 milyona ihtiyacın var. Nasıl? Çok şahane yatırım ya. Valla. Çok şahane yatırım. Dans eden fişkiye gösterisi yapacak sistemin maliyeti çok ağır. Fişkiyeyi püskürttün, dansı mı kaldı? Yaz sen bunu, yaz. Vallahi bak, ciddi söylüyorum. Oğlum var böyle bir insan var ya. Harbi söylüyorum, adamın işi bu. Uydur kaydır sorulara Nafiz Karagözoğlu adı. Uydur kaydır sorulara abuk sabuk cevaplar veriyor. Yaz bunu, 2015'ten beri benim fişkiyede tık yok. Ve fişkiyede sorun var. Benim fişkiye... Hey Allah'ım ya. Evrensel'e bakalım. Evrensel nasıl çıkmış bugün? Mücadele ettik, hakkımızı aldık bugünkü manşet. İzmir'de yapılan anlaşmayla TİS'ten faydalanan KHK'lı işçiler anlattı. İzmir'de genel iş 2 numaralı şube ile Büyükşehir Belediyesi arasında kadro vaadiyle %4'lük zamma mahkum edilen yüz binlerce işçi için örnek bir protokol imzalandı. İşçiler toplu iş sözleşmesi kapsamına dahil edildi. 3 yıla yakın süredir mücadele ettiklerini belirten işçiler, sendikamızla birlikte verdiğimiz mücadelelerinin karşılığını aldık diye konuştu. CHP'de asıl yarış parti meclisinde yaşandı. Hem bir karar mı verseniz ya? Biri sakin geçti diyor, biri yarış yaşandı diyor. Baskı politikaları kadınları yıldırmıyor. Günün en güzel haberi. ESP'nin eş genel başkanı Özlem Gümüştaş konuşmuş, o söylüyor. Ama burada bizim hatırlamamız gereken sosyal medyada başlatılan İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Meydan okumanı kabul ediyorum anlamında işte. Challenge accepted, challenge is accepted etiketiyle paylaşılan kadın fotoğrafları. Valla ilk yayında söyledim ama bir cümleyle geçmiş olmayayım. Çok gurur duydum ya. Bütün kadın arkadaşlarımla çok gurur duydum. O kadar rahat. Yani ben buradayım anlatan öyle güzel fotoğraflar paylaştılar ki hepsi. Çok gurur duydum. Hakikaten öyle. Korkmamanızın gerekçesi bu olmalı zaten. Biz buradayız kardeşim. Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hadsize, çapsıza, alçağa bırakılacak ülkemiz yok bizim. Yok öyle bir şey. Bakalım. Bu haber birkaç gazetede daha var. Hakkını yemeyelim. Hürriyet gazetesi de birinci sayfayı almış. Gülistan Doku kaybıyla birlikte Gülistan Doku nerede diye sosyal medyada sorulmuştu. Yeni bir gerçeklik ortaya çıkmış. Bilirkişi raporunu değerlendiren Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın Zeynel Abarakov öldürdüğü iddia edilen kişi tarafından 2 gün alıkonulduğunu ve şüphelinin tutuklanması gerektiğini belirtti. Bakın ortada artık böyle bir gerçek de var. Ve hala tutukluluk yok ortada. Oysa herhangi birine şahsım ağzınızdan bir tane laf çıkartın. Garanti. Yani o günü ve devam eden en az 2-3 günü daha üstü kapalı bir yerde, üstü değil sadece önünüz de kapalı bir yerde geçirme ihtimaliniz %154. Ama bunda olmaz. Evrensel böyle. Akşama bakalım. Çıplak ses akustiği muhteşem. İbadete açılmadan önce Ayasofya-i Kebir Camii'nin öyle bir ifade yok kardeşim. Ayasofya-i Kebir diye bir şey olmaz. Tamam mı? Bu çok zorlama bir tamlama. Vallahi biliyoruz da konuşuyoruz ya. Böyle tamlama olmaz. Ayasofya-i Kebir denmez. Mesela eğer istiyorsan Büyük Ayasofya Camii'de. O olur. Ayasofya-i Kebir olmaz. Bu kıçından uydurduğun çok belli bunu. Öyle söylenmez o. Caminin anlamını da küçültüyorsun. Büyük Ayasofya Camii'de mesela. Ne bileyim bir şey bul. Caminin akustiğini ilk kez çıplak sesle kayıt altına alan müzisyen Emre Yücelen konuşmuş. Müzisyen mi? Müzisyen. Evet. Şampiyon taç giydi. Başakşehir'in dünkü şampiyonluk kutlaması. Ya takımın 3 tane kaptanı var. Bak normalde ciddi söylüyorum, abartmıyorum. Vallahi şaka olsun diye söylemiyorum. Normalde takımdaki kaptan sayısı kadar taraftarı yok bu takımın. 3 tane kaptan var, 2 tane taraftar var. Onlar da Göksel Gümüştağ'ın yanında çalışanlar. Mecbur yani. Ama kutlamaya bir bakıyorsun. Binler sokaklarda. Kim bunlar? İşte taraftar. Ulan Allahsızlar. Bir maçına gitseydiniz şu insanların. Orada insanlar öyle ya da böyle. Sev ya da sevme. Ama forma ıslattı. Bir maçta da izleseydin adamı. Devam edelim. Akşam böyle. Dur ya gazetenin güzelini okuyalım da haftaya güzel başlayalım. Tabii ki takvim gazetesi. Emekliye 428 lira. Veriyoruz bize. Bugün de az oldu biraz. Azımızı çoğalsayın. Haftanın başı. Daha bizden hafta sonu kapalı bir şey kazanmadık. 428 lira ama helali hoş olsun. Yandaki haber ne zaman emekli olurum? Ne zaman? Ben her gün gaza geliyorum ya bu paraları duyunca. Ben ne zaman emekli olurum? Dur ona bakarız. TC kimlik numaranı bir yollasana bana. Sana. Evet öyle bakacağım. Başka bir yerde kullanmazsınız değil mi? Aşk olsun. Sen paylaşmıyor musun sağda solda TC kimlik numaranı? Yolla. Borsada kazanma yollarını anlatayım. Borsada mı? Emekli diyorum ben ya. Ya asgari ücret 3,5 çeyrek altın. Hacı. Kolay onu hallederiz. Annenizin kızlık soyadı bir de. Onu da şey yaparsanız banka hesaplarınız nerede tam olarak? Bal gibi kazancın formülü. Ne? Yeni zenginlik yolu arıcılık. Oğlum vallahi sizden korkulur. Yemin ediyorum bak sizden korkulur. Ciddi söylüyorum. Her rengi boyar mı bir gazete ya? Arıcılık anlatıyor, emeklilik anlatıyor, borsa anlatıyor. Mutlu bir ilişki için küçük ama önemli sırlar. İlişki terapisti Esther Perel anlatıyor. Kim? Tanımıyor musun sen ilişki terapisti Esther Perel? Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Önemli olan tanımak değil ki. Ne söylediğine bak. Pratik bilgi vereyim. Olur. Fermuar sıkışırsa nasıl kolay açarsınız? Ne yaptınız siz hafta sonu? Bir anlat. Bir şey demeyeceğim. Fermuar mı sıkıştı? Harbi mi? Pratik bilgi bu mu yani? Fermuar sıkışırsa nasıl açarız? Nasıl açıyoruz? Bir an evvel söyleyin. Bulun bu pratik bilgiyi. Karaciğerin ilacı zeytinyağı. Hafif ve karaciğerin yağla... Hafif ye. Karaciğerin yağlanmasını önle. Harbi mi? Tabii oğlum. Tıp camiası dün akşam birleşti bu görüşte. İlk bizde yayınlanıyor. Hafif yersen karaciğerinin yağlanması azalıyor. Akdeniz diyeti. Zeytinyağlı sebze yemekleri. Hafif yiyin. Balık ve salatayı ihmal etmeyin. C vitamini. Roka, tere, limon ve portakal. Çerez. Çerez mi? O son anda aklıma geldi ya. Şimdi bunlardan bahsedince tadım kaçtı. Bir de biliyorsun fermuar şey oldu işte o sıkışma falan. Neyse konuşmak istemiyorum onu. Bir böyle rahat deyince dedim ki hani ne yaparız? Çerez geldi aklıma, yazmış bunlar. Her gün bir avuç ceviz ve badem. Ne kadar cevizle bademin kilosu, bir fikrim var mı? Bir avuç hem de ha. Her gün bir avuç. Asgari ücret 3,5 çeyrek altın. Bir çeyreği de buna gömelim. Tamam ya, kalan ile artık olduğu kadar yaşarız. Devam edelim. Paramparça. Denizlili milyarder iş adamı Enver Paralı yaşamını yitirdi. Oğulları Ahmet, Galip, torunu Ömer Han, 3 kızı ve eşi miras için birbirine girdi. Bu haber de hiç bitmez Türkiye'de. Hiç bitmez. Vallahi. Katil bar. Muğla'da Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın barı kapatıldı. Gece de camına katil yazıldı. Bakalım. Çıkarımız neredeyse MIT orada. Yat yağmuru. Yat yağmuru. Yat yağmuru. Yaz mı demeye çalışıyorsun? Yok yok, yat yat. Yat yağmuru. Yağmur Tanrı sevsin. Bodrum'da çapkın işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun teknesine çıktı. Şş, dur dur bir dakika dur. İlk kez ben böyle tanımlandığını görüyorum. Öyle mi diyoruz artık? Teknesine çıktı mı deniyor? Aa, iyi tabirmiş ha. Vallahi yıllardır hani bunu nasıl formüle ederim, nasıl yazarım diye çok çırpınan gördüm ama teknesine çıkmak tabirini ilk kez görüyorum. Bundan sonra kullanalım. Yani kısmetse teknesine çıkacağım. Mesela. Sen onun teknesine çıktın mı? Hayır ama niyetim var. Teknesine çıkmaya niyetliyim. Sosyal medyadaysa İstanbul'daymış gibi paylaşım yaptı. Yani hem teknesine çıkıyorsun Bodrum'da hem de İstanbul'daymış gibi. Kafaları karıştırdı. Ondan değil, sizde kafa yok. Vallahi bak emin olun, sizde kafa yok ondan o. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu. Hocam şu şeyi yapın. Ciddi söylüyorum. Bak bunu yap. Şu fişkiye olayını buraya bağlayalım derim ben. Hocada acayip güzel sorular var. Bak. 60 yaşındayım. Evet. Ruhum dik. Ruhun mu dik? Ama beden beni üzüyor. Yani diyor ki beden dik olsa, ruhum üzgün olsa takılmayacağım mevzuya. Ruh dik, beden eğik bende. Onun şeyi yani, sıkıntılı. Vallahi billahi yemin ediyorum ya. Bazen insanlar şey yazıyorlar bana. Ben yayınlarda bunları okuyorum. Mesela adam mesaj atıyor. Abi tamam güldük eğlendik ama. Yani uydurdun mu sen bunu diye. Yemin ediyorum ya. Nafiz Karagözoğlu, ailenizin doktoru. 60 yaşındayım. Ruhum dik. Ama beden beni üzüyor. Ozon iyi gelir mi? Sakın, sakın. Oğlum ete zarar o. Yani elimle şey yapmam. Ete zarar o. Böyle ozon, klorak, mülorak. Sakın. Sakın. Ha rengi beyazlasın diyorsan yani incinirsin. Ciddi söylüyorum. Ruhun hepten eğilir. Amel defterin kapanır. Sakın. Yapma. Ruh dik mi idare et işte artık yani öyle. Yani belki hakkında hayırlısı budur. Sen de ortamlarda sohbetiyle esen bir insan ol. Yani bir şey olduğu zaman dersin ki benim ya tamam olabilir, sıkıntımız olabilir ama ruhum dik. Vallahi onun da müşterisi olabilir. Ciddi söylüyorum. Benim ruhum dik. Yani tekneme çıkacaksan bunu bil. Yani benim tekne ruh enerjisiyle gidiyor. Ruhun rüzgarı, yelkeni ruhla dolduruyorum ben kısmetse. Yani en azından çabalıyorum. Adam bunu yazıyor ya. Birinci sayfa bu. Takvim gazetesinde. Ciddi söylüyorum. Ve gazete inanılmaz ama 1 liraya Türkiye'de 3 liraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde satılıyor. Var demek ki alan bunu. Ama çok güzel gazete. Ciddi söylüyorum. Haftanın kitabı aslında biliyorsunuz bu hafta sonu kitap konuşmayacağız biz. Çünkü Perşembe günü dertleşme yayını yapacağız. Haftanın son cuması bayrama denk geliyor. O yüzden Perşembe günü dertleşme yayını yapacağız. Bir sonraki hafta ben sizden izin rica ediyorum. Bayramın ardından bir 3-4 gün ben de kafa soğutmak istiyorum. Ondan sonraki hafta başlayacağız ve o arada sizin okuyacağınız kitap Kafka'nın Vebası. Albert Camus'un Vebası. Kafka nereden çıktı? Albert Camus'un Vebası. Ama onun öncesinde size gösterdiğim, ilk yayında da gösterdiğim kitap bu. Sevgili Burak'ın, Burak Acerakis'in Aris'in Yolculuğu kitabı, Dadu. İlk yayında söylemeyi unuttum. Ali Doğanlı'nın çizimleriyle süslenmiş. Gerçekten çok iyi. Kahramanı Down sendromlu olan ilk roman bu. İlk bilim kurgu çocuk romanı. Ama bu kitabı alarak buradaki işine kardeşim ne yapacağız? Bir, çocuklarınıza arada sadece bir kromozom farkı var diye birilerini dışlamamayı öğretebilirsiniz mesela. Birilerinden vazgeçmemeyi öğretebilirsiniz. Bu işe yarayacak. İki, daha da önemlisi, sevgili Burak bu kitabı yazarak aslında kendi Down sendromlu oğlu Aris'e değil sadece bütün dünyada Down sendromlu çocukları olan ailelere yardım etmeye çalışıyor. Onlara bir umut aşılamaya çalışıyor. Pek çok Up sendrom girişimiyle birlikte biliyorsunuz pek çok girişimde de bulundu. Onlar için alfabeler, yapılabilecek eğitimler hepsini bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu kitabı alarak aynı zamanda Doğan Egmont'tan çıkan bu kitabı alarak ona da destek olmuş olacaksınız. O yüzden ilginizi bekliyor kitap. Aris'in Yolculuğu, Dadu, Burak Acerakis'in kitabı, Ali Doğanlı'nın muhteşem çizimleriyle Doğan Egmont'tan çıkmış bir kitap. Herkese çok teşekkür ediyorum bu haftayı benimle karşıladığınız, sabahın köründen beri beraber olduğunuz için. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlar hafta içi her sabah saat 9'da bir araya geliyoruz. İki parça yayında hem hayatımızı hem o günü hem medyayı hem gazeteleri her şeyi konuşuyoruz. Eğmeden bükmeden, birine biat etmeden, birinden tırsmadan. Çünkü bizim inandığımız şey farklılıklarımızın olduğunun bilincinde olmamız. Bunlar bizi rahatsız etmiyor. Hatta bunlar zenginlik. Çünkü bizi ortaklaştıran şey bunların çok çok çok ötesinde bir şey. Kocaman bir vatan. Bizim vatanımız. İçinde iyi yaşamak, insan onuruna yaşanır, yakışır bir yaşamı sürdürmek arzusunda olduğumuz vatanımız. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Tabii bir de küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapacağız bunu. Yapabilir miyiz? 5 yıldır yapıyoruz herhalde, bundan sonra da yaparız. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl yapalım diyenler için buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın o önemli. Abone ol tuşuna tıklayarak ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. Yapın bunu. Paralı pullu bir şey değil, bir mail adresiyle abone olacaksınız. Onun yanında bir de zil işareti var. Zil işaretini gördünüz mü? Onun anlamı da şu. Yayınlar başlamadan size haber gelsin istiyorsanız onu da tıklayın. Bir de yeni düğme var. Üzerinde katıl yazıyor. Nasıl kullanılacağı benim YouTube sayfamın girişinde bir video ile açıklanmış durumda. Ama şöyle anlatayım. Bu yayınlar ilk gününden beri hep parasız ve son gününe kadar parasız olacak diye söz verdim ya size. O sözüm hep geçerli. Hep geçerli olacak. Bu YouTube'un yayıncıya katkı sağlamak isteyen izleyici için açtığı küçük katkılar bunlar. Aylık 5 lira 10 lira gibi katkılar. O katkıyı sağlayabilmeleri için açtığı bir düğme. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Canınız sağ olsun. Hiçbir önemi yok. Önemli olan en büyük desteğiniz burada olmak çünkü. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne de bundan sonra değişir. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve çok güzel, çok sağlıklı bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.